İkinci ayrım.
Gülerek başını odadan tarafa çevirdi ve bizim seyahat süresinin 2,5 aydan 1 aya inmesi canımı sıktığı için hep teselliler icat ediyorsun değil mi? Dedi. Ruşen Bey gülümsüyordu. Kurnazsın, akıllısın ama meram anlamıyorsun. Küçük şeyleri kendine üzüntü ediyorsun. Hiç inanmam. Sen daima duygularını örtmeye çalışırsın. Bereket versin ki benim gözlerim bu örtü ne kadar kalın olursa olsun kalbini görebilir. Sonra Vedat'a dönerek sordu. Vehiman'da böyle midir Vedat Bey? Genç adam duraladı. Mahzun bir gülümsemeyle karısına baktı. Zannederim, dedi. Vehiman elindeki örgüyü bırakarak Vedat'a dönmüştü. Lambanın yanında duran sarımtırak ışığı tenini ince bir toz gibi yaldızlıyordu. Ben ablamdan fazla hislerimi açığa vururum, diye mırıldandı. Vedat başını eğdi. Yanlış söylüyorsun. O halde sen neden evvela doğruyu sakladın? İtirafını duymak için. Konuşmayı dikkatle dinlemekte olan Malike yüksek sesle "İkiniz de haklı ve ikiniz de haksızsınız," dedi. İnsanlar bazen hislerini gizlemeye mecburdurlar. Bu gerek aile, gerek toplum içindeki manasız davranışlara meydan vermemek içindir. Bu sözlerden sonra odada derin bir sessizlik oldu. Hepsi düşünceye dalmıştı. Bu aralık Ruşen Bey saate bir göz atarak yerinden doğruldu. Gece hayli ilerlemiş, ben müsaadenizi rica edeceğim. Türkan kaşlarını çatarak, canım yarın hareketten caydık, acelen ne? Dedi. Caydık ama kazandığımız zamanla uykumuzu takas etmedik. Bir gülüşme oldu. Sonra hep birden vaktin gerçekten ilerlemiş olduğunu kabul ederek kalktılar ve odalarına çekildiler. Fehiman kocasıyla yalnız kalınca hemen yatacak mısın diye sordu. Genç adam karısına derin ve anlayışlı bir bakışla baktıktan sonra kısaca evet dedi. İkisi de hiç konuşmadan soyundular. Vedat yatağa girerek yüzünü duvar tarafına çevirdi ve gözlerini kapadı. Fehiman çocuğun üstünü örttü, cibinliğini düzeltti. Sonra lambayı kısarak Vedat'ın yanına uzandı. Gel gelelim gözleri açıktı ve bu açık gözler hiç uykulu görünmüyordu. Hava çok sıcaktı. Genç kadın sağa, sola döndü. Örtüyü açtı, tekrar kapadı. Birkaç kere derin derin nefes aldı. Sonunda doğruldu. Hareketsiz yatan kocasına uzun uzun baktıktan sonra usulca yataktan kaydı ve cibinlikten çıktı. Açık pencerenin perdesi bu gece hiç kımıldamıyordu. En hafif bir rüzgar bile yoktu. Genç kadın pencerenin önüne oturdu. Dirseğini pervaza dayayıp çenesini bileğine yaslayarak düşünmeye başladı. İçinde büyük bir sıkıntı vardı. Gecenin derin sessizliği içinde uzaklarda titreşen birkaç küçük ışığa baktı. Sonra birdenbire başı kolları üzerine düşerek ağlamaya başladı. Yarı karanlık odanın sakin havasında bir iki kısık ve derin iç çekiş duyuldu. Fehiman bunun farkına varmadan bilmediği bir ihtiyaçla ağlıyordu. Vedat usulca yastıktan başını kaldırdı. Merakla karısının bulunduğu tarafa baktı. Sonra gayet yavaş bir hareketle üzerindeki örtüyü sıyırarak kendini karolanın kenarına çekti ve büyük bir dikkatle yere indi. Cibinliği başından aşırdıktan sonra arkası dönük oturan Fehiman'a yaklaşmak için gayet sessiz hareketlerle halı üzerinde sürüklenmeye başladı. Arada bir duruyor, karısının hıçkırıklarını dinliyor, sonra gene avuçlarına dayanarak kendini ileri alıyordu. Nihayet pencerenin önüne geldi. Usulca karısının dizlerini tutarak "Fehiman," dedi. Birdenbire yerinden sıçrayan genç kadın "Vedat," diye haykırdı. Sonra kendini toplamaya çalışarak "Niçin kalktın? Neden buraya geldin?" diye sordu. "Sus yavrum. Seninle bu gece konuşmayalım." Fehiman şüpheli gözlerle kocasına bakıyordu. Hala kirpiklerinde titreşen yaşları parmaklarıyla silerek "Ne konuşacaksın?" dedi. "Bu gözyaşların hesabını sen bana değil, ben sana vereceğim. Yalnız elimi tut da şu koltuğa oturayım." Genç kadın kocasını karşısındaki koltuğa yerleştirdikten sonra yavaş bir sesle Ağlamam o kadar manasız ki, dedi. Emin ol, beni üzen sadece senin üzgün halin. Vedat'ın yüzünde gerçek bir kederin en acı izleri okunuyordu. Nemli gibi duran derin gözleri, karısının gözlerinde uzun uzun durduktan sonra, ben halimi biliyorum. Bunu nihayet sen de anladın demek, dedi.
Bu sözlerin ne lüzumu var Vedat? Niçin beni böyle boş yere üzüyorsun? Ben sana her şeyi vaktiyle söylemiştim. Seni daima mesut edemem demiştim. Bugünü daha gelmeden tahmin etmiştim. Daima eriyorum. Senin için eriyorum. Ne lüzumsuz kuruntularım var. Kendine de bana da yazık ediyorsun. Bu gözyaşları bir hiç için dökülmez. Uykusuz gözlerin bir hiç için böylesine matemli duyularla örtülemez. Ben seni mesut edemiyorum Fehiman. Vedat bu sözü sesi titreyerek bitirdi ve karısının küçük elini avuçlar arasına alarak dudaklarına götürdü. Sana hayat lazım. Ben sana hayatı gereğince veremiyorum. Neden böyle söylüyorsun? Nereye mutlu olduğumu görüyorsun Vedat. Ben mutlu değilim. Niçin? Bana yalan söylediğin için. Sana yalan söylediğimi nereden çıkarıyorsun? Gözyaşlarının sebebini çok iyi bildiğim halde benden gizlemeye çalıştın. Birbirimizi gayet iyi anlıyoruz. Ama anlamaz görünmek işimize geliyor. Öyle değil mi? Biraz sinirlerim bozuktu. Yemin ederim ki sadece bunun için ağladım. Başka ne sebep olabilir? Vedat çok derin bir ah çekti. Sonra birdenbire, iki gün sonra ablanla gideceksin, dedi. Fehiman ürkmüş gibi kocasının yüzüne bakıyordu. Lambanın kısık aydınlığında onun gözlerinde iki damla yaş parladığını gördü. Parmaklarını sıkan eller buz kesmişti. Sen hastasın Vedat. Niçin? Bu arzunda ısrar ettiğin için. Hiç düşünemiyorsun. Garip bir inadın var. Sen mutlaka hastasın. Pekala, hasta olayım. O halde beni yolculuktan dönüşte iyi olmuş bulacaksın. Hiçbir surette sizden ayrılmayacağımı söyledim. Bu ay çok kısa bir zamandır. Pek çabuk geçer. Ne olursa olsun. Mutlaka gideceksin Fehiman. Bu benim arzum. Eğer arzuma uymazsan emrederim. Fehiman dikkatle kocasına bakıyordu. Vedat bu gece hiç de normal değildi. Bu ısrarın sebebi şüphesiz gururunu kıran çaresizliğin isyanından doğuyordu. Yoksa çok sevdiği karısını bir an gözünün önünden ayırmak istemezdi. Genç kadın ayağa kalktı. Vedat'ın yanına geldi. Onun ateşli başını göğsüne bastırıp sıkarak ''Ben bu ayrılığı istemiyorum. Emin ol çok üzüleceğim.'' diye mırıldandı. Genç adam bir hamlede başını geri çekti. Bu cevap onda bir kırbaç etkisi yapmıştı. Çünkü Fehiman'ın ne kadar ısrar ederse etsin bu arzuyu reddedeceğini sanıyordu. Onu kolundan tutup dizlerinin üstüne oturtarak ''Sonunda razı oldun demek.'' dedi. Sonra halindeki anormalliğin kendi de farkına vararak ekledi. Bir ay, 4 hafta. O kadar çabuk geçecek ki göreceksin. Nasıl memnun döneceksin. Beni bu kadar üzdüğüne pişman olacaksın. Bu sözleri söylerken yanaklarından sızan yaşları karısının ipek geceliğine geçirdi. Onun teninden yükselen tatlı ve temiz kokuyu usul usul içine sindirdi. Fehiman kocasının bu hareketlerini tamamıyla sezmişti. Hiç ses çıkarmadı. Bu halde uzun süre kaldılar. Nihayet Vedat yavaş sesle ''Yarın valizini hazırlarsın.'' dedi. ''Nefti kostümün seyahat için mükemmeldir. Öbür gün hareket edeceksin. Yolculuk için bir program çizmişler. Gittiğiniz yerlerden bana mektup yazarsın. Olmaz mı yavrum?'' Fehiman söz verdi. Ve genç adamın yüzünü uzun uzun öptü. O geceyi birbirlerinin kollarında ve uykusuz geçirdiler. Tren Viyana'nın geniş garına girdiği zaman akşam üzereydi. İstasyonun kalabalığı arasında uzun boylu ve yakışıklı bir delikanlı yolcuları telaşla gözden geçiriyor, sağa sola koşuyordu. Birdenbire gözleri parladı. İleri atılarak iki kadın ve bir erkekten kurulu olan bir küçük gruba yaklaştı. Bunlar Türkan, Fehiman ve Ruşen Bey'di. Türkan kendilerine doğru gelen genci görür görmez ''Aa, Süha!'' diye bağırdı. Üçü de şaşırmışlardı. Süha gülerek ellerini sıktı. sizi karşılayacağımı hiç ümit etmiyordunuz değil mi? Hareket haberinizi alır almaz 15 günlük izin aldım ve bir sürpriz yapmak için sizden evvel Viyana'ya geldim. Ruşen Bey memnun, gülümsüyor. Türkan da onun neşesine katılıyordu. Yalnız Fehiman biraz durgundu. Bir otomobille Süha'nın önceden tutup hazırladığı büyük otele geldiler. Süha şen tavırlarla bir sürü şey anlatıyor, İstanbul'dakileri soruyor, Fehiman'la gayet tabii konuşuyordu. Önceleri soğuk duran genç kadın yavaş yavaş neşelenmiş, açılmıştı. Şimdi gülerek o da söze karışıyordu. O gece birbirine yakın üç ayrı dairede yattılar. Sabahleyin otelin büyük salonunda çay içerlerken gene akşamki kadar neşeliydiler. Öğleden sonra Süha şehirde uzun bir gezinti teklif etti. Bu gezinti sırasında Fehiman nefti kostümü içinde kusursuz endamıyla ve saçlarını yarı yarıya açıkta bırakan aynı renkteki şapkasıyla bütün gözleri kendine çekecek kadar güzeldi. Hele zamanın modasına uygun olarak yüzünün alt kısmını ince bir maske gibi örten zarif vualetin, vualet kadın şapkalarına iliştirilmiş gözleri gölgeleyen ince tül. Zeytin rengi gözleri öyle parlak, öyle manalı görünüyordu ki güldükçe pırıldayan beyaz dişleriyle bu siyah pırıltılar birbirine zıt yanıp sönen ışıkları andırıyordu. Onu arada sırada kaçamak bakışlarla süzen Süha bir aralık sabredemedi ve ağabeyinin kulağına eğilerek "Bu güzel kadını kocası nasıl gözününden ayırabildi?" dedi. Ruşen Bey dudak bükerek "Haksızlığını sonunda anlamış olacak." diye cevap verdi. Viyana'da 4 günden fazla kalmadılar. Süha da birlikte olduğu halde İsviçre'ye geçtiler. Viyana'ya, Sofya, Belgrad ve Peşte yoluyla gelmişlerdi. Dönüşü İtalya'dan vapurla yapmak istiyorlardı. Süha onlardan İsviçre'de ayrılacağını söyledi. Bunun için 10 gün kalmak üzere Londra'da güzel bir pansiyona yerleştiler. Havalar sıcaktı. Ancak gündüzleri dağ otellerine yaptıkları seferlerde serinliğe kavuşuyorlardı. Fehiman'a seyahat gerçekten neşe vermişti. Her şey onu adeta bir çocuk gibi oyalıyor, avutuyordu. Bir akşam üzeriydi. Genç kadın uzun bir öğle uykusundan henüz kalkmış, giyiniyor ve bir yandan da pencereden kalabalık caddeyi seyrediyordu. Oda kapısına 2 fiske vuruldu. Bunu duyar duymaz giyinmekte acele etti. "Kim o?" diye seslendi. Önce cevap çıkmadı. Sonra Süha'nın sesi gayet yavaş, "Benim Fehiman Hanım, bir dakika açar mısınız?" dedi. Fehiman saçlarını aceleyle düzelttikten sonra, "Buyurun," dedi. Süha saygılı bir tavırla içeri girmişti. Kapıyı kapadıktan sonra genç kadına yaklaştı. "Yengemle ağabeyim yarım saat evvel otomobille R'ye gittiler. Siz uyuduğunuz için uyandırmaya kıyamadılar. Şimdi izin verirseniz birlikte yola çıkacağız. Bir saat sonra onların yanına varırız." Fehiman şaşırmıştı. "Bu neden gerekti?" diye sordu. "Gezmek için. Orası fevkalade güzel ve turistik bir yerdir. Dün akşam sözü ediliyordu hani. Peki ama gideceğimizden bahsedilmemişti. Birdenbire mi karar verdiler?" "Evet, eğer hazırsanız hemen çıkalım." Fehiman saate baktı. 4:30'tu. "Geç olmuş," diye mırıldandı. Sonra 5 dakika müsaade ediniz, şimdi geliyorum," dedi. 5 dakika sonra pansiyonun önünde bekleyen 2 kişilik küçük bir spor otomobile binmişlerdi. Süha direksiyona geçerek arabaya yol verdi. Çok sürmeden şehrin dışına çıkarak geniş asfaltta yıldırım hızıyla ilerlemeye başladılar. Güneş batmıştı. Ortalık yavaş yavaş kararmaktaydı. Kah vadilere tırmanan, kah düzlükten uzanan şose bir saat geçtiği halde hala bitmek bilmiyordu. Fehiman endişeli bir sesle "Daha çok gidecek miyiz Süha Bey?" diye sordu. Genç adam hafifçe gülümsedi. 10 dakika kadar kaldı. Merak etmeyin." Gerçekten 10 dakika sonra elektriklerle pırıl pırıl aydınlanmış güzel bir İsviçre kasabasına girmişlerdi. Süha otomobili beyaz bir yapının önünde durdurarak yere atladı ve üzerinde neon ışıklarla otel yazılı büyük kapıdan içeriye girdi. Fehiman endişeyle etrafına bakınıyor, gözünü saatten ayırmıyordu. Ablası ile eniştesinin onu bırakarak bu kadar uzak bir yere gelmelerine hala bir mana verememişti. Fakat Süha'dan şüphe etmeyi de aklından geçirmiyordu. Birkaç dakika sonra Süha göründü. Canı sıkkındı. "Görüyor musun aksiliği?" dedi. "Biraz önce gitmişler." Fehiman gözlerini iri iri açtı. "Gitmişler mi?" "Peki, elbette yolu buraya ulaşacağımız saati biliyorlardı. Niçin bizi beklemediler?" "Çok beklemişler. Bu hata bende oldu. Sizi daha erken uyandırmalıydım." "Neden uyandırmadınız?" "Elim varmadı. Bağışlayın." Fehiman sinirli bir hareket yaptı. Sonra tekrar gözlerini Süha'nın gözlerine dikerek sordu. "Biz gelirken yolda onlara rastlamalıydık. Geri döndüklerine göre muhakkak karşılaşmamız gerekmez miydi?" "Onlar başka yoldan gitmişlerdir. Bakın şu taraftaki şoseye." Böyle diyerek eliyle ağaçlar arasında kaybolan bir yolu gösteriyordu. Fehiman, Süha'nın ciddi tavrına bakarak iç rahatlığı duydu. Sonra omuzlarını kaldırıp "O halde biz dönelim," dedi. Genç adam aynı ciddi tavırla "Akşam yemeğini burada yememizi rica edebilir miyim?" diye sordu. Fehiman, "Geç kalırız. Zaten çok geç oldu," diye itiraz etmek istediyse de Süha'ya karşı güvensizlik göstermiş olmamak için razı oldu. Süha, Fehiman'ın sevdiği yemeklerden ısmarladı ve bir küçük şişe şarap getirtti. Biraz sonra otelin geniş lokantasında bir masaya karşılıklı yerleşmişlerdi. Öteden biriden konuşarak yemeklerini yemeye başladılar. Genç adam dalgın duruyordu. Esmer yüzünde kederli bir hal vardı. Fehiman'a bakarken gözlerinde acı bulutlar dolaşıyordu. Bir aralık kollarını masaya dayadı. Gözlerini genç kadının gözlerine mıhlayarak yavaş sesle "Kocanız gibi bir kötürüm olmak isterdim," dedi. "Onun kadar mutluluğa sahip bulunmak için. Fakat siz daha çok mutlu olabilirsiniz Fehiman." Fehiman hayretle genç adamın yüzüne baktı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Demek istediğim açık değil mi? Böyle manalı manasız sözlerden hoşlanmam Süha Bey. Yıllardan beri içimde biriken isyanı artık açığa vurmak istiyorum. Yıllardır içimde bir külçe ateş, bir volkan, bir cehennem taşıdım." Fehiman hayret ve asabiyetle kaşlarını çattı. "İçinizde olanlar beni hiç ilgilendirmez Süha Bey. Onları yine içinizde saklamanızı tavsiye ederim." Genç kadın birden tedirgin olmuş, gizli bir huzursuzluk duymaya başlamıştı. Fakat Süha heyecanlı ve kararlı bir sesle sözünü yürüttü. "Beni dinlemeni rica ediyorum Fehiman. Hiç değilse beni dinlemeni. Buna da izin vermeyecek kadar kalpsiz olamazsın. Sizinle iki uzak akrabayız sadece Süha Bey. Bu çeşit sözlerinizi dinlemeye kendimi mecbur görmüyorum. Ama benim size mutlaka anlatmak istediğim bazı şeyler var ki..." Fehiman bir el hareketi yaptı. Ama Süha sözünü kesmedi. Yıllarca yüreğinde sıkışıp kalmış olan derin hicranın, umutsuzluğun zehrini ateşli bir dille genç kadına dökmeye başladı. Fehiman alt üst olmuştu. Bu gencin hayatındaki yerinin bu derece büyük olduğunu doğrusu bilmiyordu. Gerçekten çok şaşırmış, ürkmüş ve üzülmüştü. Fakat kesin konuşmak amacıyla "Süha Bey," dedi. "Benden ne bekleyebilirsiniz? Ben evli ve kocasıyla çocuğuna delicesine düşkün bir kadınım. Bir anneyim." Süha derin bir göğüs geçirdikten sonra başını çevirdi. Dalgın ve öfkeli görünüyor, dudaklarını ısırarak, kirpiklerini kısarak derin derin düşünüyordu. Fehiman son lokmasını bitirmiş ve geri çekilmişti. Her şeye rağmen bu adamın biraz haklı olduğuna inanıyordu için için. Bunu kendisine Vedat da söylememiş miydi? Elinde olmadan yumuşayan sesiyle "Ben Vedat'ı sevdim," dedi. "Yoksa sizinle evlenmeyi reddetmezdim. Bugün yine mutsuz olsaydım eğer..." Süha sözü genç kadının ağzından kaptı. "Bana gelir, beni mutlu eder miydin? Yani kocandan ayrılır, benimle evlenir miydin?" Fehiman gerçekçi bir tavırla "Evet," dedi. Bunu sen mi söylüyorsun? İnanamıyorum.
İnanın.
Ah Fehiman, sen bugün gerçekten mutlu olduğundan emin misin?
Elbette eminim.
Yanılıyorsun. Sen mutlu değilsin. Sen bir kötürümün malısın. İşte bu kadar.
Rica ederim. Kocam benim için eşi bulunmaz bir erkektir. Sayısız meziyetleriyle, her şeyiyle, uğramış olduğu felaketle de kendisi benim için bir kat daha değerlidir. Beni onun kadar hiç kimse sevemez ve mutlu edemez.
Hayır, sen çok daha fazla mutlu olabilirdin ki Heyman. Kendini maddi manevi bir takım yoksulluklara alıştırmaktasın. Gerçek mutluluğu bu kadarcık sanıyorsun.
Mesela bu seyahatte sevdiğin adamla beraber olmak istemez miydin?
Bir kötürümü kendine eş olarak seçmen, hayatın bağışlanmaz bir hatasıdır.
Bana inan.
Hatta bunun kendini öldürmekten hiçbir farkı yok.
Susun. Beni kırıyorsunuz.
Seni incitmek istemem. Ama bugün içinde bulunduğun durum kırıcı. Gerçeği görüyor, anlıyorsun. Bu anda duyduğun acı pişmanlıktan başka bir şey değil.
Asla pişman değilim.
Öyle de neden böyle ayrılmaya razı oldun?
Geçici bir zaman için ne çıkar?
Hem bunu kendisi istedi.
Sen istemedin mi?
Bunu iddia edebilir misin?
Ederim. Hatta birlikte seyahate çıkmamız için çok yalvardım. Kendisinden ve yavrumdan uzakta yaşamaya dayanamayacağımı söyledim. Yalnız gitmem için o derece ısrar etti ki sonunda razı oldum.
O halde dönmek için neden acele etmiyorsun?
Seyahatimden çok memnunum.
Elbette. Bu hayat bir kötürümün yanında geçen monoton günlere benzer mi hiç?
Süha bu sözleri söyledikten sonra arkasına yaslandı. Gözlerinin içinde kıvılcımlar vardı.
Bir süre öyle sessiz durduktan sonra,
"Evet, 3 yıldır ruhumda nasıl büyük bir bunalımla yaşadığımı bilemezsin," dedi.
"Senden uzakta, hasretin beni kemiriyordu. Öyle anlarım oluyordu ki, seni de, kocanı da öldürmeyi düşünüyordum. Beni kahreden bir saadetin mahvolmasıyla aradığım iç rahatlığına kavuşacağımı düşünür, bu çılgın arzumun imkansızlığına gene kendim kahkahalarla gülerdim.
Bugün yanındasın. Bana saadeti vermek için bahtsızlığının gerektiğinden söz ediyorsun.
Bu sözler beni avutamaz.
Bana öyle bir şey söyle ki biraz ferahlayayım.
Senden istediğim sadece bir sözdür."
Fehiman omuz silker gibi bir hareket yaptı. Sonra şapkasını ve yakasını düzelterek kalkmaya hazırlandı. Fakat kollarında garip bir kesiklik vardı. Başı, göz kapakları gittikçe ağırlaşıyordu. Önünde duran boş şarap bardağına baktı ve hatasını derhal anladı. Durumunu Süha'ya belli etmek istemedi. Ama genç adam onu merakla süzerek, "Ne oldu Fehiman?" diye sordu.
"Hiç, artık gidelim."
"Gideriz. Ama neden öyle rengin uçtu?"
"Bilmiyorum.
Galiba şarap dokundu." Böyle diyerek başını bileğine dayadı, gözlerini kapadı. Dakikalar geçtikçe büsbütün fenalaşıyordu. Süha hemen garsona işaret etti. Üzgün görünüyordu. Gel gelelim, gözlerinde arada sırada mesut bir parıltı uçuyor, dudaklarında memnun bir gülümseme beliriyordu. Fehiman her an artan bir ağırlıkla başını bir türlü kaldıramıyordu. Bir aralık gözlerini aralayarak Süha'ya sert bir baş hareketiyle mutlaka gitmek istediğini anlattı.